Şimdi elbette ki İslam alemindeki hakim güçler mevcut durumdan rahatsız olmayacaklardır. Çünkü mevcut durum onların işine yaramaktadır. Onlar her şeyi güllük gülistanlık gösterecektir. Güzel gelişmeler oluyor falan filan diye göstereceklerdir. Çünkü güç ellerindedir, saltanat ellerindedir. Onun için kendi yaptıklarını güzel göstereceklerdir ve durumun da iyi olduğunu iddia edeceklerdir. Çünkü çıkarları bu düzenlerin ayakta kalmasına bağlıdır. O halde İslam aleminde yaşayanlar evvela bunu bilmeli. İslam aleminde yaşayanlar bilecek ki bulundukları sistemler durumu güzel göstermek isteyeceklerdir. Durumun maddi yönden, zaten manevi yönden malum. Ama bir de maddi yönden de durumun vehametini anlamak isteyen şöyle bir dünyaya bakmalı. Ondan sonra durumun vehametini anlamalı. Efendim biz işte 80 sene evvel yol yoktu, demir yolu yoktu, okul yoktu, okuma o yazma oranı neredeyse sıfıra yakındı. Şöyleydi, böyleydi, fabrika yoktu, tarım yoktu. Maşallah şimdi çok iyi, şöyle, böyle. Tamam da bu senin sisteminin marifeti değil, dünya gelişti zaten. Bu dünyanın marifeti yani. Yani sen şu anda tabii o yıllara nispetle bir yere gelmişsin de dünya nerede, sen bana ondan haber ver yani. Bizi böyle aldatacaklardır ve mevcudu güzel göstermek isteyeceklerdir. Neden? Neden? Yeni bir arayış içerisinde olmayalım diye. Ve onlar bu saltanatlarını kaybetmesinler diye. Şimdi zulme karşı elbette ki mücadele edilecektir ama bu mücadele sadece maddi bir mücadele, madde için bir mücadele olmayacaktır. Sosyal bir adalet tesis edilse bile bütün mesele hallolmayacaktır. Mesela diyelim ki bir memlekette fakirlere zulmedilmez oldu, zenginler azaltıldı, çok büyük zenginliğe izin verilmedi, yani servet insanlar arasında dağıtıldı vesaire. Diyelim ki az çok bir sosyal adalet gerçekleşti. Bu toplumun sorunlarının çözüldüğü manasına gelmeyecektir. Sosyalizm hakim olsa bile, ki sosyalizm hakim olduğu devletlerde dahi bir şey yapamadı zaten, onu anlatmıştık. Yani sosyalizm hakim olsa bile sonuçta diyelim ki bu sorunları halletse bile, ki halledemiyor, halletse bile o da kapitalistleşiyor sonuçta ve öyle de oldu. Ama diyelim ki halletse bile, dünyanın tek sorunu madde sorunu değil ki. Burjuva ile proletari arasındaki sınıf farkı, mal mülk farkı değil ki sadece. Dünyadaki terör, ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık, maneviyatsızlık, psikolojik sorunlar, bugün psikiyatristlerin önü kuyruk olmuştur. Bir psikiyatristten randevu almak için kaç hafta sonrasında randevu alabilirsin? Hele hele Avrupa'da, zengin ülkelerde bu daha fazladır. Demek ki dünyanın tüm sorunu madde değildir ki sosyalizm hani ilaç olsun. Kaldı ki maddeyi bile halledemedi sosyalizm, ama halletseydi bile diyorum yani. Hani maddi sorunları halletseydi bile, ekonomik sorunları halletseydi sosyalist doktrin, yine de dünyanın sorunlarını halletmiş sayılmayacaktı. Çünkü sorun devam ediyor yani. Bugün insanoğlu insan olmanın ne demek olduğunu farkında değil. Sorun budur. İnsan olduğumuzun farkına varmamız lazım. Ne demek yani bu? Şu demek: biz bir kere spermden yaratılmışız, çamurdan yaratılmışız, haddimizi aşmamalıyız. kulluğumuzu unutmamalıyız. Kur'an-ı Kerim buyurur ki: "Ve la tekunu kellezine nesullah." Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Olursanız fe ensahum enfusahum, Allah da size sizi unutturur. Yani sperimden yaratılmış bir varlık olduğunuzu unutursunuz. Güç ve kuvvet elinize geçtiğinde Firavun kesilirsiniz. Karun kesilirsiniz. İnsan olduğunuzu unutursunuz. Güç ve kuvvet elinize geçtiği zaman insan olduğunuzu unutursunuz. İnsanın insan olduğunu bilmeye ihtiyacı var. O yüzden Kur'an-ı Kerim böyle başlamıştır. İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak. Birinci ayette Allah insana Allah'ı tanıtıyor. İnsana Allah'ı, Allah kendini tanıtıyor. İkinci ayette de insana insanı tanıtıyor. Yani birinci ayette ben buyum, yaratan bir Rabbim. Ya yalnızca yaratan değil, aynı zamanda Rabbinizim, kanun koyanınızım. Otorite bana ait. Terbiyeyi ben yapacağım. Kanunlarımla, gönderdiğim dinle, kanunlarla sizi terbiye edeceğim. Çünkü ben Rabbinizim, kanun koyanınız benim, diyor. Birinci ayette Allah kendisini tanıtıyor. İkinci ayette de bize, bizi tanıtıyor. Sizi de Allah halakal insan min alak, alaktan yarattı. Adınızı bilin, şımarmayın. Siz busunuz. Ben buyum, siz de busunuz. Yani ben Allah'ım, siz kulsunuz yani. Ben yaratan, siz yaratılan ve siperimden, o kadar şımarmayın yani. İnsanın buna ihtiyacı, bunu bilmeye ihtiyacı var. Bunu bilmezse güç ve kuvvet eline geçtiği zaman imtihan vesilesi olarak, imtihan olsun diye Allah ona zenginlik ve makam verdiğinde firavunluk taslar, karunluk taslar. Kendin siperimden yaratıldığını unutur. Ya da güç ve kuvvet eline geçmemişse, fakir fukara ise, o zaman da o kendini şerefli bir varlık olduğunu, fakir olsa bile şerefli bir varlık olduğunu unutur ve o firavunlara ve karunlara kulluk yapmaya başlar. Meleklerin kendisine secde ettiğini unutur, kendisi insanlara kul olmaya başlar. Neticede bu insan unutan bir insan varlık yani. Unutmuştur. Ya yani zenginse, güçlüyse siperinden yaratıldığı unutuyor. Fakir fukara ise de meleklerin kendisinden secde ettiğini, eşref-i mahlukat olduğunu, kula kulluk yapmaması gerektiğini unutuyor. Her iki halükarda da unutmuş oluyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim Allah'ı unutanlar gibi olmayın, olursanız, Allah'ı unutursanız ceza olarak, ceza amelin cinsinden gelir. Ceza olarak Allah da size sizi unutturur. Yani şerefli bir varlık olduğunuzu unutup kullara kulluk yapmaya başlarsınız. Yahut da kendinizi ilah sanmaya başlarsınız güç ve kuvvet elinize geçtiğinde. İşte aslında sorun budur. İnsanın insanlığını unutması. Böylece ya Firavun oluyor ya Firavunlara kul. İkisinden biri. Ve asıl sorun budur. Böyle olunca Firavunlar şımarıyor, azıyor. Bu kulları sayesinde, ona kul olan insanlar sayesinde azıyorlar. Ve insanları hidayete götürmüyorlar, insanları saptırıyorlar. Sorun budur işte. Firavunların firavunluk taslaması, insanlara yol göstermeye kalkışması ve insanları bozması, kulları da, ona kulluk yapanların da bunu kabul etmesi. Bu bozuk düzenleri, firavuni düzenleri insanların da kabul etmesi. Bir kısmının şımarması, bir kısmının da onları şımartması yani. İnsanlığını unutuyor her ikisi de. Firavun da, firavunlara kul olan da, her ikisi de insanlığını unutmuştur. O yüzden mesele bunu hatırlamakla ilgilidir. Yani bunu hatırlatan İslam'dır. O yüzden çözüm İslam'dadır. İnsana ne insanı ne Firavun yapıyor, ne de firavunlara kul olmasına müsaade ediyor. Ne firavun ne de firavunlara kul. İşte bu çözümün başıdır yani. Yani çözümü Allah'tan alacaksın, firavunlardan değil. Onları şımartma, onların izinden gitme, Allah'ın izinden git. Şerefini muhafaza et, onlara kulluk yapma. İşte çözümün başı budur. Ne maddedir, sosyalistlerin iddia ettiği gibi, ne de sadece maneviyattır. Elbette ki her ikisine de ağırlık verilmesi gerekmektedir. Ama işin başı elbette ki itikadın düzeltilmesidir. İtikad düzelmedikçe, Allah otorite olarak görülmedikçe, Allah'ın istediği bir dünya meydana getirilmedikçe bu sorunlar hallolmayacaktır. Şimdi her bir düzen kendini ayakta durmasını sağlamak için, ayakta kalabilmek için bir takım oyunlar da hazırlayacaktır. Ve bir takım müesseseler de meydana getirecektir. Ve bu müesseseler ayakta tutacaktır. Ayakta tutmak zorundadır. Mesela Diyaneti ayakta tutmadan düzen ayakta duramaz. Mesela. Misal yani. Mesela Sayıştay'ı, Danıştay'ı, Anayasa Mahkemesi'ni, parlamentoyu, partileri hatta ayakta tutmadan düzen ayakta duramaz. Partiler olmazsa, hani ne diyorlar? Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Neden? Çünkü partiler sayesinde insanlar bir taraflara sevk edilir, uyutulur ve herkese göre bir parti kurulur ve onun peşinden gitmesi sağlanır, başka bir arayış içerisine girmemesi için. Her sistem bir takım müesseseler kuracaktır dedik ve onu da ayakta tutacaktır. Başka türlü kendisi ayakta duramaz. Hatta mesela laik bir devlet diyelim ki Diyaneti kurmak zorundadır. Türkiye gibi halkı Müslüman ülkelerde. Bakın hepsinde buna benzer bir teşkilat vardır. Ne Suriye'si İslam devletidir, ne Suudi Arabistan'ı, ne Libya'sı, ne Mısır'ı, ne Ürdün'ü, ne bilmem nesi. Ama hepsinde de Diyanet'e benzer bir kuruluş vardır. Neden? Çünkü camileri kontrol altına almaları gerekiyor. Tabi yalnız camilere değil, tüm dini faaliyetlere kontrol altına almaları gerekiyor. Onu ayakta tutmazlarsa olmaz. Yani sistem sarsıntıya girer. Onun için bu gibi dini kurumlara da muhtaçtır. Ve onu da kullanacaktır. Kur'an'a göre böyle bir müessese, böyle bir sınıf var mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim bir kere böyle bir din adamı sınıfından bahsetmez. Biz Müslümanız, Hristiyan değiliz. Onlarda var öyle din adamı sınıfı, ruhban sınıfı. İslam'da alim vardır. Din adamı sınıfı yoktur. Birisi yani konuyu daha iyi bilir, öbürü daha az bilir. Bilene alim denir, bilmeyene alim denmez. İşte budur yani, fark budur. Din adamı sınıfı yoktur. Özel yetkileri, özel imkanları olan böyle istediği gibi davranma hakkına sahip. Bu şekilde bir şey yoktur. Böyle bir din adamları sınıfı meydana getirilir. Bunlara maaş verilir. Bunlarla aslında din ayakta tutulmuyor, sistem ayakta tutuluyor. Her tarafta, bütün Orta Doğu'da böyledir. Kur'an'a göre dinsiz bir toplum var mıdır? Din İslam nazarında hayat tarzıdır. Dolayısıyla her bir toplumun bir hayat tarzı vardır ve hayat tarzı din ile alakalıdır. Dinin kendisidir hatta. Her dinin meydana getireceği bir hayat tarzı vardır. O halde de her toplumun da bir dini vardır. Hatta sosyalistlerin bile bir dini vardır. Dinsizlik dini. O da onların dinidir ve bir takım kuralları vardır, prensipleri vardır. Hayat tarzı vardır. O halde onlar da aslında bir bakıma din toplumudurlar. Yani dine İslam'ın bakışı geniştir yani. Öyle sadece Allah'tan gelene din demiyor İslam. Allah'tan gelen hak dindir. Ama batıl dinler de çoktur. Dini inkar etse bile bir insan, kendisinin bir hayat tarzı vardır ve o onun dinidir. Din hayat tarzıdır. Yaşam biçimidir. O halde o da dindar oluyor yani kendi dininde. Mesela dinsiz toplumlar denilen güya toplumlar, hani sosyalist toplumlara dinsiz toplumlar deniyordu ve ehli kitap dinsiz olmadığı için daha yakın bulunuluyordu, hani kendine daha yakın bulanlar vardı ehli kitabı. Halbuki dinsiz toplum yok ki, onların da bir dini var, dinsiz yok yani. O halde ehli kitap da sosyalist de aynı yani. Hatta sosyalistin elinde bir de kitap olmadığı için daha iyi anlayabiliyor, anlattığını anlıyor. Ehli kitabın elinde bir uydurma kitabı var, anlamasına engel oluyor, Kur'an okumasına mani oluyor. Benim zaten kitabım var diyor, laf anlamak istemiyor. İşte dini güya kaldırmak iddiasında olan sosyalist toplumlarda da böyle bir reaksiyon ortaya çıkmıştır ve dindar bir kitle yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Mesela Polonya'da 80'lerde insanlar kilise etrafında yarı açık yarı gizli teşkilatlanmaya başlamışlardır ve kiliseye gitmeye başlamışlardır. Halbuki Polonya sosyalistin. Yani dinle mücadele eden toplumlarda bile din yine ortaya çıkmıştır. Tamamen kaldırılamamıştır. Sosyalist toplumlarda dinin kökü kazınmaya çalışılmıştır. Kapitalist toplumlarda böyle bir şey olmamıştır. Faşist toplumlarda, kapitalist toplumlarda bu tarzda dini kökten yıkma girişimi bu tarzda olmamıştır. Hangi tarzda olmuştur? Dini içini boşaltma tarzında olmuştur. Bir takım oyunlar hazırlayarak, dini bozarak olmuştur. Ya yani aslında sosyalistler daha erkekçe davranmışlar. Dini kaldıracağım demiş, başka bir din meydana getireceğim demiş oluyor aslında otomatikman. Yani İslam'ı, Hristiyanlığı falan filan kaldıracağım. Yerine ben şöyle bir hayat tarzı koyacağım. Sosyalizm dinini kuracağım diyor aslında. Din inkar etse bile sonuçta o da bir din. Çünkü İslam'a göre yani din hayat tarzıdır. O halde o da bir dindir. Sosyalistler hiç olmasa bunu erkekçe, açıkça, zalimce ya da neyse işte yapmışlardır. Ama bu kapitalistler münafıkça yapıyorlar. Bunlar aslında dinle savaşıyor Ama dinin kökünü kurutur tarzda yapmıyor, hileli yollarla yapıyor. Bir takım kuruluşlar meydana getiriyor, bazı satılmış hocaları çıkartıyor, yönlendiriyor falan, o şekilde kitlelere yön veriyor, dini bozuyor. Böyle bir bakıyorsunuz, bunlar dini bir takım motifler kullanıyor, dini tabirler kullanıyor. Allah, peygamber, inşallah, maşallah gibi böyle bunlar bol bol kullanmaya başlıyorlar. Sonra anlıyorsunuz ki meğer bu şekilde dine ayrı bir yön vermek istiyorlarmış. Ve böylece dine yön vererekten aslında sistem ayakta tutmuş oluyorlar. Çünkü sistem ayakta tutmak için dine yön vermekten daha mantıklı bir şey yoktur. O yüzden biz yalvarsak yakarsak desek ne olursunuz kapatın şu diyaneti, yine kapatmazlar. Hatta desek ki camileri kapatın, yine kapatmazlar. Çünkü biliyorlar ki artık şu zamanda cami kapatmak çözüm değil. Bu şekilde hareket durdurulamaz. Daha da hareket büyür. İnsanlar daha da fazla anlar. Meseleyi anlayanlar çoğalır. Onun için yani siyaset yaparak bir yön vermek, camiye de hocaya da yön vermek lazım geldiğini biliyorlar. Ve halkı aldatmanın, din adına ama aldatmanın, Allah ile aldatmanın yolu bulunmuştur. Bu yol birincisi, ya temelde İslam'ın malı olan bazı kavramları bozmak. O kavram İslam'ın kavramı. Mesela ilah, Rab, ibadet, din. Hani dört kavram. Mevdu dinin de üzerinde hassasiyetle durduğu dört kavram. Gibi veya mesela vatan, millet gibi bazı kavramları değiştirerek, manasını değiştirerek bayağı ve içini boşaltarak. Bir, bu şekilde din bozulma, yani halkı dinle böyle aldatmaktadırlar. Birinci yol. Dinle halkı aldatmanın birinci yolu. Dinin kendine ait kavramlarını değiştirmek, içini boşaltmak. İkinci yolu da dinde olmayan bazı kavramlar sokuşturmak dine. Mesela sağcılık, muhafazakarlık. Dinin malı değil bu. Dinde olmayan bir takım kavramları böyle dine sokuşturup işte din onu emrediyormuş gibi bir izlenim vermek ve insanları ona sevk etmek. Yani mesela la ilahe illallah'ı unutturur. İlahı unutturur. İlah ne demek? Bir taraftan bunu yapar. Bir taraftan da ne yapar? Mesela sağcılık diye bir kavram sokuşturur. Üretir ve bizi o tarafa sevk eder. Bizi sağcı yapar. Bu şekilde de insan ve onu da dini bir kavrammış gibi gösterir. Yani sağcı olmak Müslüman olmak gibi gösterir. Aydınlarımızı da, dindarlarımızı da böylece aldatır. Din ile aldatır. Yani Allah ile aldatıyor. Şeytan gibi. Şeytan Adem Aleyhisselam'ı nasıl aldattı? Dedi ki Allah seni dedi bu meyveden men etti. Niye men etti biliyor musun? Bu haram olan meyve niye haramdır biliyor musun sen? Yok dedi. Dedi ki bunu yersen melek olursun. Veya ebedi olur, ölümsüzleşirsin. Melek olmak güzel bir şey. Allah'ın hata yapmayan kulları. Ve bunu söylerken nasıl dedi? Ve kâseme hume. Adem ve Havva'ya yemin etmişti. Vallahi dedi. Allah'la aldattı yani. Adem peygamber de aleyhisselam dedi ki kendi kendine Dedi yani Allah namına cennette hem de yalan yere yemin olur mu? Allah namına cennette yalan yemin. Mesela nasıl ki diyelim camide yalan, hoca yalan konuşur mu? Bal gibi konuşur yani. Cennette bak oluyor. Şeytan gibi hocaları bulurlarsa, tabi adam camide de ona, televizyonda dini bir programda da ona bunu konuşturtur yani. Niye konuşturtmasın? Allah şeytana bile müsaade etmiş, cennete girmiş, Adem'i kandırmış da falan televizyona falan camiye mi girmesine müsaade etmeyecek iki ayaklı şeytanların? Onlara da müsaade edecek, onlar da girecek, onlar da Allah namına insanları aldatacaklar. Dünya imtihan dünyası, aldanma, akıllı ol. Aç kitabı oku, Kur'an ne diyorsa işte doğrusu odur. Anla kim sahtekar, kim münafık, kim hain, kim alçak, kimin uşağıdır. Anla kime hizmet ediyor, anla canım, aklım var. Kur'an var, akıl var. Oku, anla. İşte mesela bunların birisi muhafazakarlık. Bu muhafazakarlık daha evvel bizim, demin dedim ki bakın, bizi ya bizim olan kavramları değiştiriyor veya içini boşaltıyor veya manasını bozuyor. Mesela ilah. İlah ne diye sorsam bugün insanlara, la ilahe illallah. İlah nedir yani? Çok insan der ki yaratan. Halbuki ilah yaratan demek değil. Böyle öğrettiler. Mesela diyelim ki Mekkeli müşrikler neyi inkar ediyorlardı? Niye kafir oluyorlardı? Peygamberimizle niye mücadele ediyorlardı? Deseniz bugün birçok insan diyeceği şey nedir? Allah'ı inkar ediyorlardı. Hep yanlış ve yalan şeyler. Onlar bırak Allah'ı inkar etme, Allah'a yemin bile ediyorlardı. Kabe'yi tavaf bile, hac bile yapıyorlar, zekat bile veriyorlardı. Kendi kafalarına göre de olsa bunu yapıyorlardı. Yani nasıl ki ilahın içini boşalttılar, ilahı kimse anlamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Memleketin her tarafında eşhedü en la ilahe illallah deniyor. Sonunda la ilahe illallah deniyor. Ezanlar okunuyor yani her tarafta. Çok ilginç yani. Bir gün farkına vardım bunun. Bir ezan okunurken birden şimşekler çaktı beynimde. Ta belki 20 sene evvel. Belki daha da fazla. Birden şimşekler çaktı beynimde. Dedim ya hayret bir şey yani. Her gün her tarafta 5 defa eşhedü en la ilahe illallah, la ilahe illallah deniyor. Hem herkes de söylüyor her günde, her Müslüman bunları da söylüyor. Ne garip bir şeydir ki kimse merak etmemiş, etmiyor, ettirilmiyor, unutturuluyor. Bu kadar mı olur? Evet, o kadar olmuş yani. Her gün duyuyoruz la ilahe illallah diyor müezzin. Ne müezzin düşünüyor, ne müftü, ne millet. İşte bize ait olan ilah gibi, Rab gibi, din gibi kavramları ya unutturdular, ya içini boşalttılar, ya manasını değiştirdiler. Ya da bize ait olmayan muhafazakarlık gibi kavramları ürettiler, bize onları öğrettiler. Bizi muhafazakar yapmak için. Neyin muhafazasını yapacağız? Bakın mesela birçok partinin bizim işte İslamcı sandığımız, halkımızın ya da öyle zannettiği partilerin tüzüklerinde ne yazar? Muhafazakar. Liberal. Bak hem liberal hem muhafazakar. Demokratik falan filan. Azizim sen neyi muhafaza ediyorsun acaba? Muhafazakar bizim kavramımız değil. Bizim kavramlarımızı unutturdukları gibi kendi kavramlarına da bize sokuşturdular. 19. yüzyılda çıkmış bir kavram. Peygamberimiz zamanında kullanılmayan, tarihimizde de olmayan, tarihimizin hangi devresinde muhafazakar diye bir kavram var? Bizim dünyamızın kavramı değil bu. Bu bir yerlerden gelmiş. Bize ne? Yok bizim dünyamızda böyle muhafazakar falan filan. Ve ne zaman çıkmış 19. asır? 1800'lü yıllarda. Yani batıllaşmanın hızlı olduğu yıllarda batıllaştırıyorlar. Ondan sonra da onu muhafaza etmeyi öğretiyorlar. Muhafazakar insan nasıl bir insandır biliyor musunuz? Yalnız şimdikini muhafaza etmek isteyen insandır. Mevcudu, geçmişi değil. Mevcudu muhafaza etmek ister muhafazakar. Çünkü geçmiş, şimdiki mevcutla zıttır. Mesela, diyelim ki zıt. Mesela bir konuda, geçmişteki uygulama ile bugünkü mesela zıt olsun. Mesela kılık kıyafet. Mesela geçmiş kılık kıyafetimiz böyle değildi. Şimdi muhafazakar hangisini savunacak bu durumda? Bunu. Şimdikini. Geçmiştekini değil. Bu bir. İkincisi muhafazakar değişiklik ister mi? Yani gelecektekini ister mi? Yeni bir takım hareketler zuhur ettiğinde bu mevcudu kabul etmeyen, razı olmayan, bundan memnun olmayan, şöyle olmalı diyen, hatta doğrusunu bile söylese, muhafazakar kişi onu kabul eder mi? Etmez. Çünkü mevcut değil. Mevcuttan başka bir şeydir o. Anlıyor musunuz? Efendiler, yani muhafazakar geçmiş Müslümanlarınkini de reddeder, gelecekte şöyle olsun olmalıyız, kendi medeniyetimizi kurmalıyız diyen Müslümanlarınkini de reddeder, sosyalistinkini de reddeder. Çünkü sosyalist de mevcudu kabul etmiyor, değiştirmek istiyor. Muhafazakar hem geçmişi hem geleceği İslam'ın dediği olsa bile, yani muhafazakarlık Müslüman olmak demek değil, İslam demek değil, İslam'ın dediğini bile reddeder muhafazakar. Çünkü muhafazakardır, şimdikini kabul eder. Türkiye'de muhafazakar dendiği zaman burada bir kavram kargaşası da var. Sanki yani geçmişi de kabul ediyormuş gibi. Türkiye'nin muhafazakarları birazdan Osmanlıcı da olurlar az bir şey. Veya işte hatta mesela İslamcılar bile icabında muhafazakar olarak kendini tarif eder. Halbuki bu doğru bir tarif değildir. Muhafazakar bir kere geçmişi isteyen insan değildir yani. Geleceğe de isteyen insan değildir. Şimdikine razı olandır. Dolayısıyla muhafazakar sosyalizme karşı olduğu kadar İslam'a da karşıdır aslında. Gerçek İslam'a. Çünkü şimdiki gerçek İslam değildir. Bunu savunan gerçek İslam'a karşı olmak zorundadır. Yani muhafazakar yalnızca solculuğa veya sosyalizme karşı olan demek değil. İslam'a da karşıdır muhafazakar aslında. Ama farkında değildir. O zavallı muhafazakarlığı İslam'a uygun sanmaktadır. İslam'ı savunmak zannetmektedir. İslam'ı muhafaza ettiğini zannediyor muhafazakar. Halbuki öyle değildir. Bir kere bunun mantığı da böyle değildir. Statükodan taraftır yani aslında muhafazakar olan kişi. Evet, Kur'an-ı Kerim bazı şeyleri muhafaza etmeyi emreder. Mesela namazı muhafaza edin buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim doğru şeyleri muhafazayı emrediyor. Kur'an'da, İslam'da muhafaza var. Muhafazakarlık var. Ama hangi muhafazakarlık var? Doğruları, Allah'ın emirlerini muhafaza edin. Namazı mesela, diyelim ikindi namazını, orta namazı muhafaza edin, dikkat edin. Bunu muhafaza edin. Mesela namusu muhafaza edin. Mesela yani dinin emirlerini muhafaza etmeyi Allah emretmektedir. Allah-u Teala töreler eğer İslam'a aykırı ise onları muhafaza edin demiyor. Tam tersine Kur'an-ı Kerim kendisi o törelere yıkmıştır. Kur'an'ı muhafaza edin dediği o zaman nedir? Kur'an'ı muhafaza edin dediği Allah'ın emirlerini muhafaza edin diyor. Özetle yani bir cümleyle söylersek Kur'an bunu söylüyor. İşte bu muhafazakarlık şekil değiştirdi. Değiştirdiler ve gayri İslami şeyleri muhafazaya dönüştürdüler. Kur'an'ı muhafazakar anlayışı başkaydı. O muhafazakarlığı değiştirip mevcudu muhafaza şekline getirdiler. Öyle bir din anlayışı mesela Batı'da, diğer mesela Batı'daki din Hristiyanlık tabi kaldıysa, pek de kalmadı da hala öyle işte söylüyoruz. Sonuçta dinleri oydu. Hristiyanlık kurumla ayakta durmaktadır. Kilise olmasa biter. Kilise Hristiyanlığı muhafaza etmektedir. Ama İslam'ı muhafaza eden cami değildir. Bir Müslüman cami olmasa da Müslümandır, dinini ayakta tutar, namazını dünyanın her tarafında da kılabilir. Cami şart değil. Din adamı diye bir şey de yok. Ne ruhban şart, ne de cami. Yani kilise ve ruhbanın, kilise ve ruhban olmasa, ruhban sınıfı olmasa, papazlar olmasa din ayakta durmaz. Ama İslam böyle değildir. İslam bir kuruma bağlı değildir. İslam'ın ayakta kalması kuruma bağlı değildir. Dini bir hayat mesela Hristiyanlıkta kilise olmadan, azizler olmadan düşünülemez. Ama İslami bir hayat cami olmadan ve de alimler hatta olmadan düşünülebilir. İslam'ın bu şekilde kurumsallaşmasına da bir ihtiyacı yoktur. Hristiyanlıkta ibadetler kilise ile vardır. Kilise yoksa ibadet de yoktur. Ama bizde cami öyle değil yani. Cami ibadetle vardır. Yani Hristiyanlığın tersine. Onlarda ibadet kilise ile vardır. Bizde cami ibadetle vardır. Yani o camide ibadet yapılıyorsa cami camidir. Cami olmadan ibadet gene olur. Ona bağlı değildir yani. Şimdi buna göre o halde İslam bunları muhafaza etmeli midir? Mesela diyelim ki medrese, mesela cami. İslam bunları muhafaza edecek midir? Elbette muhafaza edecektir ama bunların aslını evvela muhafaza edecektir. Medresenin aslı ilimdir. İlla da medrese tarzında olması gerekir mi? Yani 1000 yıl evvelki medrese biçiminde. Hayır. Bugünkü çağa uygun hale getirilebilir. İlla da onu muhafaza etmeye şart görmez İslam. İslam o manada bir muhafazakarlığı kabul etmiyor. yani medresenin illa da şekli şemali her şey geçmişteki gibi filan, böyle olması şart değil. Zamana uygun hale getirilebilir. Tabi imkanlar genişlemiştir, şartlar değişmiştir. O ilim devam eder ama medrese de şekilsel değişiklikler olabilir. İlim değişmez. Bu manada İslam medreseyi şeklini muhafaza etmeye çalışmaz. Mesela bizim doğu medreselerimizde gelen talebeye direkt Arapçadan başlanır. Çocuk daha ne Allah'ı biliyor ne peygamberi. Yalnayak bir çoban çocuk. Zaten hali vakti yerine olanlar medreseye çocuğunu göndermez. Bu iş fakirlere kalmış maalesef. Yalnızca bir çoban gelmiş işte bir medreseye, babası ekmek yesin diye çocuğunu getirmiş vermiş. Yani ilim öğrensin diye değil aslında. Acından ölmesin maksat. Belki bir iş sahibi olur, belki bir yerde imamlık verirler filan. Başka bir niyeti yok yani. İslam'ın mesajını öğrensin, İslam'a hizmet etsin, İslam davetçisi olsun, İslam için belki canını versin. Öyle bir şey düşündüğü yok. Sadece işte belki ekmek yesin yani. Ve şimdi biz medreseyi bu halini korumalı mıyız? Gelir çocuk. Bir kere yapılanma bu şekilde. Sistem yanlış. Ondan sonra karman çorman düzensiz bir bina, bina demeye bile bin şahit ister belki, hiçbir imkanı olmayan bir yer. Hatta eskiden her bir talebenin gittiği, yemek aldığı bir evi olurdu. O eve giderdi, tasını tutardı, onlar da bir tas çorba koyarlardı, giderdi onu medresede yerdi. Çocuğun gururunu incitici bir uygulama. Biz bunu mu koruyacağız? Bunu muhafaza mı edeceğiz? Sonra mesela Sahr-ı Nahiv kitapları belli bir sıraya göre, sıra kitapları derler, belli bir sıraya göre böyle işte emsaleden başlar gider. Şimdi biz bunu ile korumak zorunda mıyız? Yani neyi muhafaza edeceğiz? Medresenin hangi yönünü değiştireceğiz? Hangi yönünü muhafaza edeceğiz? Bugün evet o medresede okunan sarf ve nahiv kitaplarının elbette ki bazıları yine de faydalıdır, gereklidir, okunmasında fayda vardır. Ama bunu böyle Allah'ın kitabı gibi görmenin bir alemi yoktur. Başka kitap olmazmış gibi düşünmenin bir alemi yoktur. İlla da bu sıraya göre gideceksin demenin bir gereği yoktur. Öyle güzel kitaplar var ki şimdi Arap aleminde Araplar için yazılmış, bizim medrese kitaplarımızdan 10 kat daha kolay. Araplar için yazılmış olduğu halde bizim okuduğumuz kitaplara insan bakmaya korkuyor. Şöyle açmaya korkuyorsun için. Minnik minnik minnik minnik yazılmış, böyle sağında solunda haşiyeler falan böyle notlar düşülmüş. Yani okumak için kesinlikle gözün bozulur okumaya kalksan. Büyüteç lazım. Büyüteç lazım. O bölümleri biraz fazla okusan gözün kesin bozulur yani. Şimdi bunu korumak zorunda mıyız? Hayır. O kitapların yerine çok güzel kitaplar da var. Misallerle anlatıyor, başlıklar var, virgül var, nokta var, kırmızı yazıyor, kimi yerini mavi yazıyor, açıklamalı. Aynı meseleyi anlatıyor, aynı şeyi anlatıyor, güzelleştiriyor, kolaylaştırıyor. Bizim okuduğumuz kitapları ben Araplara gösteriyordum. Bu ne ya diyorlardı böyle, bakınca böyle gözleri korkuyordu. Bu nasıl bunu okuyorsunuz ya diyorlardı bize. Arap bunu söylüyor bakın. Bu kitap okunur mu ya diyordu. Minnacık minnacık böyle nokta kadar yazılmış. Bu nasıl kitap ya diyorlardı böyle. Şimdi biz bunu korumak zorunda mıyız? Zaten güzelim kitaplar var piyasada. Sen müptedai haberi öğrenmek istemiyor musun kardeşim? Sana kitap anlatıyor. Hem de çok güzel anlatıyor. Sen ne yapacaksın karman çorman kitabı? Şart mıdır oradan okuma? Allah'ın emri midir? O zamanın şartlarında Allah rahmet eylesin o alimlerimize. Yine de güzel hizmet yapmışlar. O zaman imkanları öyleymiş. Açıklama yöntemleri öyleymiş. Kağıt kıtlıkmış. Matbaa yokmuş. Böyle şema halinde, tablo halinde anlatma, oklar çekerek anlatma filan böyle şimdiki gibi yöntemler yokmuş. Modern yöntemler yokmuş. Şimdi tabii ilim gelişti. Böyle yöntemler geliştirildi. Bilgisayarlar, şunlar bunlar. Yani şart değil ki illa da o kitaptan okuyasın. Şart değil yani. Senin derdin Arapça öğrenmek değil mi? Sana öğretiyor işte bu kitaplar. Daha kolay, daha zevkli. Sana öğretiyor. Sen o kenarlarını okuyamıyorsun. İçinden böyle nokta fok yazmışlar. Ne nereye gidiyor, nasıl gidiyor belli değil. Yani mesela bir kelimeye diyelim bir açıklama yapacak. Bir rakam koyuyor. Mesela rakamı kenarına yazıyor. Kenarda açıklama yapıyor. İşte bu şunun açıklaması. Okunmuyor minnacık. Onun yerini bulamıyorsun. Yarım saat onun yerini arıyorsun zaten. Neredeydi bu? Bu nereye atıyor yani bu rakamı? Bu kar yani şimdi bunları görmeyen bilmez de. Çok karman çorman bir şey yani. Yani talebe onu çözmekle uğraşıyor ancak. Yani konuyu anlamakla değil. Konuyu anlamıyor yani. O olayı çözmeye çalışıyor yani. Böyle iş mi olur? Bu zamanda millet yani bilgisayarları bile hızlandırıyor. Bilgisayarın hızı bile bugünkü insana yetmiyor. Daha da hızlı bilgisayarlar peşinde. Yani şimdi böyle bir zamanda böyle 2 saatte bir metni çözmenin sırası mıdır yani? Böyle şimdi biz bunu mu koruma zorundayız? Bunun muhafazasına mı çalışacağız? Hayır ya zaten burada alimlerimiz bir hizmet yapmışlar. Allah rahmet eylesin. Şimdi bunu alıp ilmi korumak lazım. O kitabı değil, o yöntemi değil. O tür bir medreseyi değil. İşte İslam'ın muhafazakarlık anlayışı vardır ama bu tarzda değil. Mantığını, ilmini korumayı İslam kabul eder. Onun dışındaki muhafazakarlık anlayışları yanlıştır. Şimdi muhafazakarlık böyle. Sağcılığa gelince. Sağcılık nedir? Bu da bakın aynı şekilde sağcılık, solculuk, sosyalizm, kapitalizm, faşizm bunların hepsi son 200 sene içinde çıkmış kavramlar. Yani bizim medeniyetimiz çöktükten sonra. Biz çökünce bunlar ortaya çıktı. Ve bizi daha da çökertebilmek ve uyutabilmek için muhafazakarlık ve sağcılık gibi kavramları öğrettiler. İslam dünyasına 100 senedir falan aşağı yukarı girdi. Ama batıdan çıkışı 200 sene civarında. Bu sağcılığın ortaya çıkışı nasıl oldu? Fransız İhtilali kaç senesinde olmuştu? 1789. Bu Fransız İhtilali aslında halkın devrimi falan filan değil. Burjuva devrimidir bu. Bu aslında büyük güçlerin yani burjuva ile aristokratların ve ruhbanların çatışmasıdır. Evvelden topluma aristokratlar yani asiller babasının babasının babası da zaten şeymiş lordmuş. Asiller ile güya asil yani. Asaletsizler demek lazım da milletin kanını emen asil olur mu? Bu güya bu aristokratlar, bu asiller, bu özel hakları, imtiyazları olan bu insanlar, lordlar, bunlar ve bunlarla beraber olan ruhbanlar, din adamları aristokratlarla beraberdi. Halbuki din onlara, onlarla mücadeleyi emreder. Dinlerini sattılar, dinlerini bozdular. Nasıl ki bizi de böyle bozmak istiyorlar, dinimizi hakim güçlerle beraber iş yapan bir din haline getirmeye. Onların emrinde, onların uçağı, halkı uyutan bir afyon durumuna getirmeye çalışıyorlar. Biz buna karşı İslam alemi olarak mücadele veriyoruz. Hristiyan dünyası buna karşı mücadele vermedi. Teslim oldu kilise. Çünkü kilisenin de işine geliyordu. Aristokratlarla beraber oldular. Buna karşı bir reaksiyon olarak burjuva hareketi. Yani Fransız devrimi halk devrimi değil. Burjuva devrimi. Yani burjuva ile bu aristokratlar karşı karşıya geldiler. Kilisede aristokratların yanında yer aldı. Ve yani neden sizin dediğiniz oluyor dedi burjuva aristokratlara. Neden siz hakimsiniz, biz hakim değiliz? Yani hakimiyet kavgası yaptılar aslında. Neden siz hakimsiniz, biz hakim değiliz? Kime dediler bunu burjuva kesimi? Aristokratlara ve ruhbanlara. Neden aristokratlar ve de ruhbanlar topluma hakim? Kavga bu. İşte parlamentoda bu iki kesim temsil edilmeye başlandı. Kürsü burası. Kürsünün sağ tarafında sizin gibi şöyle oturanlar sağcı dendi. Kimdi bunlar? Aristokratlar ve ruhbanlar. Kürsünün sol tarafında oturanlara da solcu dendi. Kimdi bunlar? Burjuva. Bakın, demek ki bu sağcılar ve solcular kavramına göre ilk çıkışı aslında burjuvaya solcu deniyor. Yani solcular burjuva sınıfı oluyor aslında. Bakın, şimdikinin tam tersine. Peki nasıl bu hale geldi? Normalde proletarya değildir yani solcu. Yani aslında Fransız meclisinde proletarya yok zaten. O yüzden sağcı solcunun proletaryayı temsil eden tarafı yok. Yani ne sağcılar temsil ediyor proletarya. Proletarya fukara gariban evinde oturmaya devam ediyor. Yani yine meclisteki kavga yine zenginler arasında oluyor aslında. Burjuva ile aristokratlar aslında bunlar da zengin, bunlar da zengin. Ama bu aristokratların farkı nedir? Bunlar tarihten beri gelen lordların sülalesi bunlar. Bunlar da ruhban, din adamlarının sülalesi. Bu zavallı bu burjuvanın kökü yok. Yani bunların böyle bir kökü yok, böyle bin yıllık bir atası yok bunlar. Bunlar sonradan zengin olmuşlar. Yani diyor ben zengin oldum. Şimdi ben niye hakim değilim topluma, sen hakimsin diyor. Benim babamın babasının babasının babası lord değildi diye benim kabahatim ne diyor yani. Senin benden üstünlüğün nedir diyor. Yani bunlar malı görünce aslında biraz onların yetkilerini kıskanmaya başlıyorlar. Hadise bu. Bunlara mevcudu devam ettirmek isteyen, sınıf farkını devam ettirmek isteyen, eşitliği kabul etmeyen, aristokratlar ve ruhbanlar üstündür diyen sağcılar, burada oturdukları için onlara sağcı denmiş. Solcular da demişler ki hayır, eşitlik olmalı. Bunlar niye eşitliği savunuyor biliyor musunuz? Çünkü bunların kökü yok. Kökü yok. Kendileri aşağıda hissediyorlar. Bu sağcılar bunları aşağılıyor. Bizim yani kökümüz var. Biz üstünüz, biz lordların sülalesiyiz veya biz din adamlarının evlatlarıyız. Siz kimsiniz yani? Malınız var, başka bir şeyiniz yok gibi. O yüzden solcular neyi savunuyor? Burjuva. Burjuva neyi savunuyor? Eşitliği. Anladınız mı? Niye eşitliği savunuyor? Çünkü sağcılar, yani aristokratlar ve ruhbanlar üstünüz biz sizden diyorlar. O yüzden mecburen bunlar eşitliği savunmak zorunda kalıyorlar. Zamanla bu mücadeleyi burjuva kesimi kazanıyor. Kilise nasıl ki bilimle çatıştı ve kaybettiyse, burjuvayla da çatıştı, yine kaybetti. Kilise hep kaybediyor zaten. Ve bu burjuva idareyi ele geçirdi mi? Geçirdi. Ele geçirince dediler ki şimdi artık bunlar hakim sınıf durumuna geldiler, burjuva, ve düzen ellerine geçti. Bu sefer mevcudu korumak ister hale geldiler. Muhafazakarlaştılar. Yani bu solcular, yani burjuva solcuydu, sağcı oldu. Oradan kalkıp buraya oturdular yani. Yani manen. Yani evvelden sağcılar mevcudu korumak, sınıf farkını, kendi üstünlüklerini korumak istiyorlardı. Yani bu onlara Tanrı'nın verdiği bir hak olarak görüyorlardı. Burjuva buna karşı geliyordu. Solculuk mevcudu kabul etmemek, eşitliği savunmak demekti. O an için. Sonra bunlar idareyi ele geçirince, galip gelince bu savaşta, artık her şey ellerine geçti. Bu sefer bu burjuvaya karşı sosyalist hareketler zuhur etti. Bu sefer sosyalistler mevcudu reddediyor, eşitlik istiyorlardı. Bu burjuva artık bir defa eline geçirmiş ya hakimiyeti, eşitliğe razı olmuyordu. Bu sefer bu burjuva kesimi sağcı oldu, sosyalistler solcu oldu, onların yerine geçtiler. Eşitliği savunanlara solcu dendi, eşitliği yanlıştır diyenlere sağcı dendi. Burjuva yer değiştirdi, sağcıların safına oturdu. Çünkü artık burjuvanın hakimiyeti vardı ve burjuva hakimiyetinin devam etmesi için mevcudu savunuyordu. Mevcudu savunmak sağcılık olmuş oldu. Bunun dinle, imanla bir alakası var mı? Hayır. Türkiye'nin sağcılığı, solculuğu ile. Bakalım şimdi Türkiye'nin sağcılığını. Türkiye'de sağcılar kimler? Yani sanki Müslüman demek. Sanki Müslüman demek. Öyle anlaşıldı. Müslüman kesime sağcı denildi. Halbuki sağcı neye deniyor? Sağcı neye deniyor? Mevcudu savunan, eşitliği de reddeden kimseye deniyor. Solcu da mevcudu kabul etmeyen ve eşitliği savunan. Aslında Türkiye'de Müslümanlar illa da bir şey olacaktıysa solcu olmalıydılar. Ama tabii ki bizim ne işimiz var sağla solla? İkisi de doğru değil. Ama yani hani illa bir şey diyeceksen kendine, anlıyor musunuz? Yani Müslüman solcudur demiyorum, haşa. Ne sağcıdır ne solcudur diyorum. Yani illa da bir şey diyecekse gariban Müslüman, anlamayan Müslüman, İslam'ın İslam olduğunu, ne sağcı ne solcu olmadığını anlamıyor. İlla da bir şey diyecekse kendine, Solcu daha uygun. Yani çünkü solcu reddediyor mevcudu. Hadise buydu. Hani daha evvel dedik ya, kapitalizm, sosyalizm doğmasına sebep oldu. İşte o olay, bir başka açıklaması bu. Bu burjuva kesimi hakimiyeti ele geçirdi, ruhbanları ve aristokratları yıktı. Ondan sonra kendisi hakimiyet eline geçirince, milletin kanını emmeye başlayınca, proletaryayı kanını emince, buna karşı sosyalist hareketler çıktı. İşte böyle oldu. Ve bu sefer sosyalizm, yani solculuk hareketleri çıkınca, bu burcu ve eski solcu, daha evvel solcu değil miydi? Şimdi sağcı oldu bu burjuva. Çünkü bunların aslında bir kutsalları yoktu. Kutsalı yoktur bunların. Bunların neyi vardır? Menfaatleri. Bunlar menfaatleri vardır. Dün burjuvanın menfaati neyi gerektiriyordu? Fransız İhtilali'nin yapıldığı zamanlarda neyi gerektiriyordu? Aristokratlarla ve ruhbanlarla eşit olmasını, onlara karşı gelmesini. Onlara karşı geldi, onlar da eşit oldu, hatta onları yendi. Şimdi menfaati neyi gerektiriyor? Bunun devam etmesini. O zaman ne olmuş oluyor? Mevcudun devam etmesi işinize gelirse neci olmuş oluyorsunuz? Sağcı. Peki mevcudun devam etmesi İslami açıdan meseleye bakarsak bizim lehimize mi ki biz sağcı olalım? Bu bir sapmadır. Ali Bulacı'nın başka bir kitabı var, bir aydın sapması. Sağcılık ve solculuk. Yani bu bir sapma aslında. İslam'ı yanlış anlama ve sağcılığı da, İslam'ı da yanlış anlama. Sağcılığı sanki İslamcılık gibi. Halbuki mesela Sovyetler zamanında sosyalistlerin de sağcıları vardı, solcuları vardı. Yani adam mesela Hristiyan, mesela Hristiyan solcu, solcu Hristiyan. Veya işte mesela sağcı sosyalist. Ne demek yani? Sovyetler Birliği'nde ve mesela bugünkü Rusya'da sağcı sosyalist. Ne demek yani? Yani o zamanki sosyalizm varken mesela bir insanın sağcı olması gerekiyor. Sosyalizmi savunuyorsa, sosyalist bir ülkede neci oluyorsun sen? Sağcı oluyorsun. Orada sosyalizme karşı gelenler, sosyalist bir ülkede sosyalizme karşı gelenler neci oluyor? Solcu oluyor. Bakın, Türkiye'nin solcusu başka, demek ki Rusya'nın solcusu başka, sağcısı başka. O halde bizim bununla bir alakamız olamaz. Bu bizim kavramlarımız değil. Bu gavurun uydurduğu kavramlar. Başlangıcı da böyle, kürsünün sağında oturanlar ve solunda oturanlar. Böyle başlamış. Öyle denk gelmiş herhalde yani. Yani insanoğlu kendi fikrinde olanlarla beraber oturmayı sever. Bunlar burayı seçmişler, onlar da oraya, öyle denk gelmiş. Ondan sonra bunlara sağcı, onlara solcu denmiş. Böyle gelmiş, böyle gitmiş. Bunun yani dinle, imanla bir alakası yok. Ama öyle zamanlar oldu ki, ben hatırlıyorum, çocuktum daha, böyle yaşım 7-8-10 filan da hatırlıyorum. O zaman sağ sol olayları, yani sene işte 72-73-75 filan. Hatırlıyorum, bize bir adam gelmişti, MHP'liydi, böyle iyi bir MHP'liydi. Şöyle diyordu: Allah'ın Kur'an'ında, kitabında bile namazda kılan bir adamdı bu. Arap asıllıydı, Arapça da biraz biliyordu. Ayetleri de Arapça söylüyordu. Hatırlıyorum, Diyor ki Allah'ın kitabında bile sağcılardan bahsediyor. Sağcılar kurtulmuştur diyor. Tabi o zaman biz daha çocuğuz, aklımız ermiyor, daha yaşımız 5-10 yani. Bu adam bir şey anlatıyor ama ne anlatıyor? Ama bu laf aklımda kalmış. Yani Kur'an'da sağcı solcu, ashabul yemin ve ashabul şimal. Kur'an ashabu şimal der. Sol ashabı, solcu değil. Ashabul yemin der. Sağ ashabı. Ve Kur'an'da geçen bu sağ ve sol, amel defteri sağ tarafından verilen, amel defteri sol tarafından verilenler için kullanılan bir kavramdır. Bu senin sağcılığın değil. Beyefendi. Tabi o zaman aklımız ermiyordu. Bilmiyorduk. Ama böyle konuşmaları hatırlıyorum yani. Sağcılar böyle konuşurlardı. Kur'an'da bile sağcılardan bahsediyor. Ne güzel kandırmışlar bizi değil mi? Kur'an'ın da kavramlarını bozmuşlar, değiştirmişler. Sağcılık, solculuk, Kur'an'daki sağcılık, solculuk nedir? Onlar ne anlıyor? Amel defteri sağ tarafından verilenler manasında sağ ashabı, amel defteri sol tarafından verilenler manasında sol ashabı. Bu sağcılık, solculuk değil, alakası yok. Mesela yani yazar da bir misal veriyor. Diyor ki mesela ehli kitap diyor Kur'an-ı Kerim. Ehli kitap. Bu kitapçı demek mi? Kitap ehli. Kitabı olanlar demek. Kitapçılar demek midir? Ki ashabul yemin sağ ashabı sağcı demek olsun. Yani nasıl ki ehli kitap kitapçı demek değilse ashabul yemin de sağcı demek değil. Ashab-ı şimal de solcu demek değil. Bunun onunla bir alakası yok. Fakat bizi böyle aldattılar yani yıllarca. Bu millet böyle birbirini yedi. Şimdi Yemen'in ötesinde hani o işlenen cinayetler, o işin günahı ayrı. Bir de sistem ne kadar güzel bir oyun oynamış yani. Aslında sisteme en fazla karşı olması gerekenler Müslüman kesim. Onlara sağcısınız demiş. Aslında sisteme taraftar olması gerekenler solculardır. Çünkü zaten hayatları, kendi hayatları, solcuların hayatı ile aslında sistemin hayatı aynıdır. Helalleri, haramları aynıdır. Solcusu da namaz kılmaz. Sosyalisti sistemde namaz kılanı sevmez. Solcusu da efendime söyleyeyim açık saçıklığı kabul eder, sistem de onu kabul eder. İçki fabrikasını, zina evlerini, kumarhaneyi, açık saçıklığı, her şeyi, faizli bankayı solcu da kabul eder, sistem de kabul eder. Aslında solcuyla sistem %99 meselelerde aynıdırlar. Bir tek ekonomikle ekonomiyle ilgili bazı meselelerde bazı farklı bakışlar olabilir. O kadar. Yoksa hayat tarzı aynıdır. Bu da namaz kılmaz. O da zaten namazı tavsiye etmez. Sistem de namaza, hatta namaza düşmandır da. Namaz kılmalarını istemez. Sistem namaz kılanı sever mi? Sevmez. Solcu da öyle. Aslında solcular sistem taraftarı olmalıydılar. Fakat garip bir oyun yapılmış. Solcular güya yani 1970'lerde sistem karşıtı gibi gösterilmişler. O hale getirilmişler. Sağcılar sistem taraftarı. Müslümanlar sağcı. yapılmış. Halbuki Müslümanların sistemle karşı karşıya olduğu çok mesele var. Solcuların bir iki meselesi vardır yani. Ve bugün mesela şu anda sistem partisi durumunda mıdır değil midir CHP? Hatta İşçi Partisi, Doğu Perinçek, sistem partisi durumundadır. Mesela Doğu Perinçek'in televizyonunda Allah'ın günü Kemalizm anlatılmıyor mu? Kemalizm sistem değil midir? Sistem bir kökü Kemalizm değil midir? Bak gördünüz mü? Dünkü solcular ne oldular? Sistem taraftarı zaten öyleydiler de o zamanlar karşılarında İslam diye bir tehlike olmayınca sistemle de ayrıldıkları bir iki husus vardı. O yüzden sistem karşıtı oluyorlardı, solculaşıyorlardı. Şimdi ise daha büyük bir tehlike var karşılarında, İslam. O tehlikeyi görünce hepsi resmen sağcı olmuş durumdalar, sistem taraftarı olmuş yani durumdalar. Bu dediğimin aynısını tamı tamına aynısını Yalçın Küçük söyledi. 80 yaşındaki Ergenekoncu profesör Yalçın Küçük bunu aynen televizyonda canlı yayında bunu söyledi. Dedi ki ben Kemalist değilim. Bak hatta kitabında Mustafa Kemal yerden yere vuruyor. Hatta despot diyor Mustafa Kemal'e. Despot diyor ve hatta mandacı diyor. Yani işgalci güçlerin uşağı demek istiyor aslında. Mandayı kabul eden, onların hakimiyetini yani kabul eden birisi olarak anlatıyor. Kemalist değilim diyor. Ama dedi, şu anda Kemalistim dedi. AKP kurulduğundan beri Kemalistim diyor. Ne demek istiyor? Mesela AKP falan değil mesela. Mesela nedir? İslam bir tehlike olarak diyor geliyor. Şu anda diyor ben sosyalizmi falan bıraktım. Şu anda bizim sistemi korumamız daha elzemdir. Acil bir durum var ortada. Şu anki sistem yine de bizim sistemimizdir. İyidir, bize uygundur. Bir iki meselede anlaşamıyorduk. O da sonraya kalsın hele şimdilik. Dediğinin tamı tamına %100'ü böyle, manası bu. Yani aslında biz diyor evvelden bizim solculuğumuz bir iki noktadan kaynaklanıyordu. O da zaten şimdi yok. Şu anda zaten sosyalizmi zaten savunacak halimiz de yok. Mevcut düzen gene bizim için sosyalizme en yakın olandır. Hayat tarzı olarak ekonomi hakkındaki görüşler farklı olsa bile, mevcut düzen kapitalist olsa bile, o diyor yani sonraki iştir. Demek ki sosyalistler için de aslında bütün hepsi içinde evvela önemli olan neymiş? Hayat tarzı. Gerisi sonraki iş. Ekonomi ile ilgili bazı konularda farklı düşünceler, kapitalist ekonomi sistemi mi, sosyalist ekonomi sistemi mi? Bu ikinci derecede önemli. Birinci derecede önemli olan neymiş demek ki? Adam sosyalist olduğu halde mesela kemalistlik savunuyor bugün. Kemalizmi de reddettiği halde, mandacı, despot dediği halde şu anda diyor ben kemalistim diyor. AKP'den beri diyor ben kemalist oldum. Şimdi diyor sosyalizmi savunmanın sırası değil. Hele diyor rejimi bir kurtaralım. Ha demek ki bu rejim sen istediğin rejimmiş. Yakalandın, suçüstü yakalandın. Yakaladım seni. Bir yere kaçamazsın. Sen demek ki rejim taraftarısın. Senin demek ki rejimle muhalefetin bir iki basit meseledeymiş. Bu neye benzer biliyor musun? Mesela diyelim ki bir cemaatin diğer cemaatle bir iki problemi vardır. Ama yine kardeş olarak görür hani birbirini ya. Aynen öyle. Demek ki sosyalist de kapitalist aslında bal gibi kardeştir. Bir iki noktada anlaşamamaktadır. Ama bir düşman geliyor, İslam. Buna karşı şimdi kardeş olmamız lazım, sarılmamız lazım diyor. Şimdi sırası değil diyor. O meseleleri bırakalım hele diyor. Şu anda sarılalım birbirimize. Mesela nasıl ki hani İsrail saldırdığı zaman bütün cemaatlerin hep beraber mesela miting yapıyor ya. Aynen öyle. Ha, demek ki dininiz aynıymış. Yakalandınız. Demek ki 80 yaşına kadar blöf yapmışsın. %99 aynısınız. %1 de ihtilafınız var. Demek bütün mesele %1'miş şimdiye kadar. Şimdi İslam tehlikesini görünce %1 unutalım diyor şu anda diyor. 99 da gidiyor elimizden. İyisi %1 şöyle bir kenara koyalım. 99'u kurtarmaya bakalım. Yani şu anda CHP Sistem Partisi, sisteme çok karşı gibi görünen İşçi Partisi de öyle. O da Sistem Partisi. Demek ki bunlar biz yokken sistem karşıtıymışlar. Biz yok olsak bugün yeniden gene bunlar birbirine düşer. Şimdi biz olunca kardeş oldular. Çok bir farkları yok. Erbakan'ın bir lafı vardı zamanında. Bunların hepsi aynı derdi. Yani bunların hepsi aslında hiçbir farkları yok diyordu bunların birbirinden. Tek farklı biziz diyordu. İdeoloji olarak ya da işte inanç olarak yani. Aslında bunların birbirinden farkı nüans farkları. Nüans farkları. Sanki tam zıt gibi görünüyor değil mi? Kapitalizm, sosyalizm, arada dağlar var gibi görülüyor. De bu dağların boyu şöyle bir anca 10 santim, 20 santim filan. Buna dağ denirse. Yani arada dağlar var gibi anlatılıyor da. Birbirine kurşun sıkıyorlar filan. Aslında hayat tarzları aynı, bir tek ekonomideki farklı görüşler. Aradaki fark aslında dediğim gibi küçücük, onların büyük dediği farklı aslında küçücük tepecikler. 10 santim, 20 santim, belki 1 metre filan. Böyle dağ mağ yok arada yani aslında. Mesela padişahlığa karşı geliyordu İttihat Terakki. Değil mi? Osmanlı'da Osmanlı'yı yıkan kadro İttihat Terakki. Batı'nın uşakları Batı'nın emriyle Osmanlı'yı çökerttiler. Bunlar önce neydiler? Sisteme karşı solcuydular yani. Solcu. Kendileri 1909'da Abdülhamid'i tahttan indirdikten sonra sağcılaştılar. Şimdi aynı durum var. Bugünkü sistem partileri de öyle. Dün solcu olan partiler bugün sağcı. Mesela Türkiye'nin solcuları oldu bitti. Nasıl konuşurlardı asker hakkında? Junta. Faşist düzen. İçinizde yaşı müsait olan varsa hatırlar. Eskiden duvarlara yazılan yazılar. Kahrolsun faşist düzen. Cuntacı asker. Ben hatırlıyorum sene 79. Bak lisedeyim. Lisedeydim. Okulumuzda bir olay oldu. Bizim okulumuzun ön kapısında panzer, arka kapısında tank beklerdi. 12 Eylül öncesinde erkek lisesinde okudum. Erkek lisesinin ön kapısında panzer, arka kapısında tank beklerdi. İçinde 50 tane asker sürekli kalırdı, yatılı. Yemek, içme hep orada. Hep silahlı böyle, yani o sanki kışla. Okul değil, kışla yani. Sıkı yönetim vardı. Yollarda sürekli askerler gezerdi. Siz o günleri görmediniz. Devamlı asker gezerdi yollarda. Tanklar, panzerler sürekli gezerdi. Hatırlıyorum ben, solcular herkesi zorla sınıflardan çıkardılar okulun bahçesine. Eylem yapacağız. Emir gelmiş. Hepimiz mecburen çıktık. Zaten çıkmayan dövüyorlar. Herkes çıktı. Öğretmenler de karşı gelemiyor yani. Askerlerin başındaki subay, oğlum yapmayın etmeyin, anne babalarınıza acıyın bilmem ne falan, kimsenin taktığı yok. Bunlar bağırıyor, kahrolsun asker, cuntacı bilmem ne. Bak şu aklımda kalmış mesela, şu slogan: asker, polis, okullardan defol. Bakın hala aklımda, kulaklarımda çınlıyor hala. Asker, polis, okullardan defol. Böyle, hep böyledi yani sloganlar. Bugün nasıl? Öyle söyleyen ve söyleten Deniz Baykallar ve diğer solcu liderler bugün nasıllar? Asker taraftarı ve askeri göreve çağırmıyorlar. Hatırlayın. Daha birkaç sene evvel Cumhuriyet mitinglerinde asker göreve, darbe yapın diye söylemiyorlar mıydı? Hani siz dün junta, bilmem ne, diktatör, faşist, asker diyordunuz. İslam'a karşı birleşiyorlar. Demek ki bizim sağcılıkla, solculukla bir işimiz olamaz. Çünkü bunlar, manası bu. İslam değil yani sağcılık. Ama halen İslam'ı sağcılık veya sağcılığı İslam gören daha hala bir sürü eski tüfekler var. Yaşı 55 civarında olanlar hala öyle konuşurlar. Sağcı ya, o bizdendir, sağcıdır filan diye. Hala böyle konuşuyor. Hala o yılların tesir altında garibim. Hala orada kalmış hala. Bu çok sular aktı bu köprünün altından. Ondan sonra çok kitaplar okuduk. İslam'ı öğrendik. Böyle değilmiş mesele. Ama onlar hala oradalar. Ve milliyetçiliği İslam zannedenler, sağcılığı İslam zannedenler, muhafazakarlığı İslam zannedenler. O bizdendir ya, sağcı kafanı yorma filan. Hala böyle konuşuyorlar. Sağcıdır. Ve işte sağ görüşlülere şöyle yapılıyor filan. Hala böyle konuşuyorlar. Hala biz Müslümanız, sağcı değiliz, solcu da değiliz. Biz Müslümanız, bize bu isim yeter. Allah bize bu ismi vermiş, başka isme ihtiyacımız yok. Muhalefet edeceksek zaten ederiz ve solcuyuz dememize de gerek yok. Hani muhalefet edeceğiz ya, muhalefet etmek için solcuyuz dememize de gerek yok. O da başka bir hata olur. Zaten İslam muhaliftir. Benim yani muhalefet etmek için solcu olmama gerek yok ki. Zaten İslam muhaliftir. La ilah diyerek başlayan bir dindir. Reddediyor hepsini bir kere, bütün yanlışları. Zaten İslam muhaliftir. Hani İslam mevcudu muhafaza etmez, sağcı değil. Ama İslam hani muhalefet ediyor, o halde ben solcuyum diyeyim. Haşa, niye solcuyum diyecekmişim. İşte biz muhalifiz ya. Tamam, zaten İslam muhaliftir. Zaten ben Müslümanım dediğim zaman da ben muhalifim demiş oluyorsun zaten. Neye muhalefet? Tabii ki batıla, olur olmaz her şeye değil. Laf olsun diye muhalefet değil tabii ki.
yeni bir su hareketi var şu an Türkiye'de. Sargül'le birlikte yapılan. İzmir mitinginde çare ol diye bağlanınca çare önce Allah diyor, sonra halk diyor.
Evet. O da Mustafa Sargül hareketi aslında Baykal çok iyi biliyor projeyi. Çok iyi biliyor projeyi. O yüzden onu ezdi. Ezmeye çalıştı. Amerikan projesi şu. Ilımlı, Müslümanları ılımlı hale getirmek. Laikleri ılımlı hale getirmek. Solcuları da ılımlı hale getirmek. Herkes ılımlı hale getirirse pek bir fark kalmıyor. Boyacıların şu boya kartelası dedikleri boyaların gösterildiği şeyler var ya, katalog, boya kataloğu. Boya kataloğuna bakın. En üstte en koyu şekli vardır. Her boyanın en koyu şekli. Alta doğru rengi açılır. Bakın mesela mavi ile yeşile bakın. Mesela en üstte çok zıttır, alakası yoktur yani. Ama aşağı doğru açıldığı zaman aynı oluyor neredeyse. Bilemiyorsun hangisi mavi, hangisi yeşil. Duvara sürsen bilemen yani. Çok açtığın zaman kayboluyor. Ilımlı oldum hepsi aynı oluyor yani, anlayacağınız. Yani ne zaman insanlar zıt oluyor birbirine? Koyu olduklarında. Açık oldukları zaman hepsi aynı oluyor. İşte İslam'ı değil yani sadece laikliği de solculuğu da ılımlı hale getirmek. Böylece çatışma kalmayacak. Batı medeniyetiyle de çatışma kalmayacak. Ilımlı Müslüman mesela diyelim ki karısı başını örtebilir de, örtmeyebilir de. Namaz kılabilir de, kılmayabilir de. Yerine göre içki de içebilir, içmeyebilir de. Dans da edebilir, etmeyebilir de. Ilımlı. Şimdi ılımlı laik. O da namaz kılabilir de, kılmayabilir de. Yani başörtülere düşmanlık yapmaz. Sessiz kalabilir yani. Ilımlı solcu. Ilımlı solcu da öyle. Yani yeri gelir bazen camiye gider, bazen gitmeyebilir de. İster kılar, ister kılmaz. Kılana da düşmanlık yapmaz falan. Bak şimdi fark var mı arada? Hiç fark kalmıyor arada. İşte taktik bu zaten. Artık bu zamanda diktatörlük de yürümeyeceğini anlayan Amerika bu oyunu tezgahladı. Medeniyetler çatışması ile korkutuyor. Çatışma olmaması için ne olmanız lazım diyor? Ilımlı. O çatışma makalesinin, Huntington'un o makalesinin şöhret edilmesinin, yazılmasının ve şöhret edilmesinin sebebi bu. Madem ki çatışma istemiyorsunuz, o halde ılımlı olun mesajı veriyor. Korkutuyor. Yani ölümü gösteriyor, sıtmaya razı ediyor. Diyor bak ölüm geliyor, bak çatışma olacak. İyisi gelin ılımlı olun, sıtmaya razı olun yani. Sarıgül de bu ılımlı solculuğu temsil ediyor. Düşünün mesela bir evvelki seçimde Sarıgül mesela sabah namazına camiye gidiyordu. Yani sabah namazına biz bile camiye gitmiyoruz be. Sabah namazına camiye gidiyordu. Ondan sonra camiden cemaati toplayıp mezarlara götürüyordu. Evliya mezarlarını. Allah Allah, bunu biz bile yapmıyoruz ya. Bu ne riyakarlık? Bu ne sahtekarlık? Bu ne kadar ılımlı solculuk böyle? Nasıl bir münafıklık bu? Şimdi Baykal Türkiye'de nasıl biliniyor? Alnı secdeye gelmemiş bir adam olarak. O yüzden şimdi Amerika Baykal'ı da aslında bir yere kadar zayıflatmak istiyor. Belini doğrultamıyor Baykal. İçinden muhalefet, Sarıgül falan filan çıkartılıyor. Belini doğrultamıyor. Çünkü o katı solcudur. ve ergenekoncu, katı solcular ya da ergenekoncular aynı şeydir. Ergenekoncular katı solculuğu savunmakta, katı laikliği daha doğrusu savunmaktadırlar. İşte Amerika diyor ki yumuşak olacaksınız. Benim projem bu diyor. Bu Müslümanları sakinleştirmenin, uyutmanın yeni ilacı bu. Yeni ilaç bu. Eskisi, eski ilaç diktatörlük, katı laiklik idi. Yeni ilacımız ılımlı laiklik. Bunlar diyor ki yok, öyle olmaz. Amerika diyor ki bak, böyle olacak. Ama bunlar diyor ki biz, elimize güç var, asker var, tank var, top var, niye ılımlı olalım? Amerika diyor ki oğlum kafanız çalışmıyor. Bu tank top ne zamana kadar böyle gidecek? Halk uyandı, görmüyor musunuz? Prestijiniz çok sarsıldı. Eskisi gibi değilsiniz artık. Görmüyor musunuz? Artık halk sizi sevmiyor eskisi kadar. Güvenmiyor artık eskisi kadar. Öyle artık eskisi gibi halk darbeyi desteklemez. Kör müsünüz? Anlamıyor musunuz? Böyle gerekiyor diyor. Bunlar hala yok diyor. Öyleyse ben sizi bitiririm dedi Amerika. Ergenekon'un ortaya çıkartılmasının sebebi bu. Yoksa Ergenekon oldu bitti var. Her devlette bir Ergenekon yapılanması vardır. Daha evvel niye bitirmiyordu Amerika bu gizli yapılanmayı? Bu yapı Amerika'nın bu projesi önünde engel olmaya kalkıştı. Biz yaparız ederiz zannettiler. Yapamadılar. Amerika onları bitirdi. Bitirmedi de, yani bitirmek de istemiyor zaten tamamen. Çünkü gene lazım olur diye filizin birazını bırakıyor. Biraz bırakıyor. Ona yarın su döküverdim. Gene büyütecek onu ileride. AKP ile arası bozulduğu gün, AKP ile işi bittiği gün, AKP'yi atması, kağıt peçete gibi atması gerektiği gün, o günler geldiğinde gene bunlara suyu dökecek. Bunlar gene palazlanacaklar. Tamamen bitirmiyorlar. Asıl işin başındakiler yine dışarıda. Kata'ya gidiyor. Kata'dan da evine gidiyorlar. Öyle değil mi? Her ne hikmetse hepsi hastalandı da, bütün orgeneraller. Hepsi Kata yollarında. Meğerse bu Kata'nın ne büyük kerametler varmış. Bütün iyi hastaları, bütün sağlıklıları hasta ediyor. Benim bildiğim hastanelerin görevi sağlıksızları sağlıklı hale getirmekti. Kata sayesinde şunu da öğrendik ki, demek ki hastanelerin böyle bir görevi de varmış yani. İyileri hasta etmek görevi de varmış. Bunu da öğrendik.